Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Enfal suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 İsvan 1399 Hicri Kameri 4 Şaban 1442 ve miladi 18 Mart 2021 Perşembe. Ayrıca İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladeti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'a gezelim görelim, İran'da müze seyahati ve Neşr-ü Bela Öğütler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi adına bir heyet gazilerle görüştü. İslam İnkılabı rehberi Sirsekli depremzedelere yardım için özel talimat verdi. İran Meclisi Dış Politika Komisyon Başkanı Mujteba Zünnur, İran'a karşı düşmanlıklara misilleme yaparız dedi. Amerika, İran ile tutuklu takası konusunda diyaloğa hazırız dedi. Amerika'dan Çin'e İran petrolüne yönelik yaptırıma devam açıklaması geldi. Ve Avrupa Parlamentosu ve Amerika'dan Türkiye'ye çağrı geldi. Şimdi haberler.
Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın Kutru Doğum Günü ve Gaziler Günü vesilesiyle İslam İnkılabı rehberi adına bir heyet fedakar gazileri evlerinde ziyaret etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi tarafından bir heyet bazı gazileri evlerinde ziyaret ederek kutsal sanma yıllarında büyük fedakarlık yaptıkları için onları takdir ettiler. İslam İnkılabı rehberi tarafından ülke genelinde de cuma imamları ve vilayetlerdeki temsilcileri bazı gazileri evlerinde ziyaret etti. Bugün Perşembe Hicri Kameri 4 Şaban 1442 Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas Aleyhisselam'ın Kutru Doğum Günü ve Gaziler Günü'dür.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Sirsekli kentinin depremzede bölgelerini ziyaret ederken yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı rehberinin depremzedelere yardım için özel talimat verdiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami, Kohgülye ve Boyrahmet vilayetine Sirsekli kentinde depremzedeleri ziyaret etti. Komutan Selami ziyaret sırasında yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin Sirsekli depremzedelerin sorunlarının takip edilmesi için özel talimat verdiğini belirtti. Komutan Selami yakında devrim muhafızlarının yaklaşık 300 Kanex bölgeye getireceğini sözlerine ekledi. Yaklaşık bir ay önce Silsilet bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede bazı köylerin ciddi şekilde hasar görmesi ve 61 kişinin de yaralanmasına yol açtı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni Hicri Şemsiye ile dolayısıyla yaptığı açıklamada, halkın gösterdiği direniş ve sağlık sektörü çalışanlarının tehlikeli koronavirüs salgını ve yaptırım virüsüne karşı zafer için aydın bir ufuk müjdelediğini belirtti. Nevruz Bayramı ve yeni Hicri Şemsiye ile dolayısıyla mesaj yayınlayan Zarif, İran milletinin yasa dışı yaptırımlardan dolayı koronavirüs ile mücadele zorluklarını artırdığını belirtti. Bakan Zarif, İranlıların binlerce yıllık onurlu tarihi boyunca saldırganlıklar ve sorunlar karşısında teslim olmadığı gibi dirayet ve dayanışma ile sorunları alt ettiğini ve saldırganları kendi zengin kültür ve medeniyetine entegre ettiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Zarif, yurt dışındaki İranlılara da hitaben, İranlıların dünyanın her yerinde İran kültürü ve medeniyeti adına iftihar yarattığını ifade etti. Bakan Zarif, koronavirüsün insanlık toplumu için ortak bir acı haline geldiğini işaretle, bu tehlikeli virüs karşısında büyük güçlerin riske açık olduğunu ortaya koyduklarını vurguladı. Zarif, Nevruz'un dostluk, sevgi, barış, dayanışma ve sevinç mesajı taşıdığını belirtti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Mujteba Zunnur, Mehrni Yus'a verdiği demeçte, sulta düzeni İran'a karşı düşmanlığın ana ekseridir. Biz bu düşmanlığa misilleme yapacağız, dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Mujteba Zunnur, Mehrni Yus'a verdiği demeçte, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin, dinleri ne olursa olsun bize düşman olmayanlarla düşmanlığımız yok ifadesine değinerek, devrim liderimizin ifade ettiği gibi İran'a düşman olmayan hiçbir ülkeyle düşmanlığımız yok. Aksine onlarla dostluk yoluyla ilişki kuruyoruz, dedi. Amerika'nın İran karşıtı yaptırımları kaldırmaması ve Avrupa'nın buna eşlik etmesini bu ülkelerin İran'a karşı açık düşmanlığı olarak nitelendiren Zunnur, Amerika ve Avrupa Troikası İran'a karşı yaptırımların kurucularıdır ve İran'a düşmanlık yapıyorlar. Bu ülkeler ellerinden gelirse İran'a savaş açan Saddam gibi kişilere yardım edecekler. Güçleri yeterse gemilerimizi ve uçaklarımızı hedef alacaklar. Güçleri yeterse güvenlik savaşları açarak teröristlere ve devrim karşıtı akımları bize karşı güçlendirecek ve bu ülkeler İran'ın düşmanı olarak son yıllarda yaptıkları gibi bize ekonomik, bilimsel, teknik, endüstriyel, kültürel ve sosyal yaptırımlar uygulayacaklar ifadelerinde bulundu.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadaldari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulunarak son 24 saatte 89 vatandaşın da koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirtti. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7.530 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.581 vaka sayısının da 1.778.645 kişiye çıktığını aktardı. Sözcü Lari şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 1.521.377 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Washington'un Tahran ile tutuklu takası hakkında diyaloğa hazır olduğunu bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Julina Porter basın toplantısında yaptığı konuşmada İran ile tutuklu takası hakkında değerlendirmede bulunarak tutuklu takasının Amerika'nın İran ile müzakere yapmak istediği konulardan biri olduğunu, bunun için açık olduklarını vurguladı. Amerikalı yetkili İran ile anlamlı diyalog ve diplomasiye girmek için her daim hazır olduklarını belirterek, İranlıların müzakere masasına katılmalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump 2018 yılında ülkesini tek taraflı ve yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekip İran'a yönelik yaptırımları geri getirdi. Tahran, Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarını iptal etmesi halinde kendi yükümlülüklerini derhal döneceğini duyurmuştur.
Amerikalı bir yetkili Çin'in İran'dan petrol alımının artmasına gösterdiği tepkide Amerika'nın İran petrolüne yönelik yaptırımının sürdüğünü hatırlattı. İsmi açıklamayan Amerikalı yetkili henüz İran petrolüne yönelik yaptırımın iptali için bir planın olmadığını vurguladı. Amerikalı yetkili Washington'un yaptırımların uygulaması üzerine odaklanmak yerine İran'ın nükleer yükümlülüklerine geri dönmesini tercih ettiğini belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de geçtiğimiz hafta Kongre'de yaptığı açıklamada Washington'un İran'a yükümlülüklerine bağlı kalması halinde bile Tahran'a yönelik yaptırımları iptal etmek istemediğini söylemişti.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran-Azerbaycan siyasi iradesinin ilişkilerin gelişmesi yönünde olduğunu belirterek, ilişkilerin gelişmesi yönünde siyasi bir engel olmadığını söyledi. Musevi, İran Odası ve Azerproma toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirtti. Musevi, Azerbaycan topraklarının %20'sinin işgalden kurtarıldığını belirterek, ticari ilişkilerin de en az %20 artırılması gerektiğini söyledi. İki ülke özel sektörlerinin azmi ile ilişkilerin gelişmesini temenni eden Musevi, Azerbaycan altyapısının İran'ın özel sektör firmalarını kabule hazır olduğunu söyledi.
HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürmesi ve partisine yönelik kapatma davası ile ilgili konuştu. Buldan, tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur, dedi. HDP Merkez Yürütme Kurulu partilerine yönelik açılan kapatma davası nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sırasında eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Evrensel Gazetesi'nin aktardığına göre toplantıda ilk sözü Buldan aldı. Biliyorsunuz ki özellikle son 5 yıldır HDP üzerine büyük bir şiddet ve engelleme politikaları devam ediyordu diyen Buldan devamında şunları söyledi. Bizler her zaman olduğu gibi son 5 yıl içerisinde her türlü zulme, baskıya ve engellemelere karşı demokrasi mücadelesi dışında Türkiye'nin barışı olan ihtiyacından kaynaklı Türkiye'nin ülkeyi yöneten iktidar tarafından nasıl bir zulümle karşı karşı olduğunu ve Türkiye toplumu üzerinde de nasıl bir baskı siyaseti hayata geçirdiğini, Türkiye halklarını nasıl bir sefalete sürüklediğini bugün aynı anlayışın ve aynı baskı politikalarının devam ettiğini görmek gerekir. Buradan sözlerinin sonunda tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapmak isterim. Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. İşte şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara hep birlikte karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur ifadesini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye konusundaki iki önemli ismi kararı kınarken Türkiye'yi kendi anayasasındaki değerlere uymaya çağırdı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez Amor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamento Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Logodinski, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilini düşürmesini ortak bir bildiriyle kınadı. Sanchez Amor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Logodinski, Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini ortak bir bildiriyle kınadı ve Türkiye'yi anayasasını anımsattı. Türk yetkilileri anayasasıyla aynı çizgide olduğunu savundukları değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz.
Türkiye, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürmesine dair Türkiye Meclisi'ndeki gelişmelere ilişkin bazı ülkelerin açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği Anayasa ve Türkiye Meclisi iç tüzüğüyle uyumlu bir şekilde söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir ifadesi ve yer aldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştır. Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir ifadesi yer aldı. Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğu ve bununla birlikte faaliyetlerin evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğu vurgulanan açıklamada, tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz ifadesi kullanıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürmesine Amerika ve Avrupa Birliği'nden de tepkiler gelmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, 17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz ifadesi kullanılmıştı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, işgalci Amerikan güçlerinin varlığını sonlandırmak için karar alındığını duyurdu. Berhem Salih, bugün yaptığı açıklamada Amerikan güçleri dahil yabancı güçlerin Irak'taki varlığına son vermek için karar alındığını duyurdu. Berhem Salih, Irak'ta 2500'den fazla yabancı askerin bulunduğuna işaretle Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların doğru çerçevede çözüme kavuşturulmasının altını çizerek bu bağlamda diyaloğa vurgu yaptı. NATO Genel Sekreteri son sıralarda yaptığı açıklamada NATO'nun Irak'taki asker sayısını 500'den 4000'e çıkarmak istediğini söyledi.
Yemen ordusu ve halk güçleri, mütecaviz Suudi koalisyon güçlerinin Hudeyde vilayetine sızma eylemi önlendi. Yemenli bir askeri kaynak bugün yaptığı açıklamada Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hudeyde vilayetinin Eş-Şabab kentinin doğusuna girmeye çalışan Suudi güçleri geri püskürtmeyi başardığını bildirdi. Aynı kaynak Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suudi kiralık güçlerine ağır kayıp ve hasar yaşattığını sözlerine ekledi. Öte yandan Suudi koalisyona ait savaş uçakları da dün iki kez Salif bölgesine hedef aldılar. Suudi unsurlar Taiz vilayetine bağlı bir köyde top atışları ile hedef almıştı. Saldırı sonucu 4 çocuk ve genç yaralandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı. Ermenistan lideri Paşinyan bir Facebook açıklamasında parlamentodaki muhalif partiler ile yaptığı görüşmeler sonucunda ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmanın en iyi yolunun erken seçimlere gitmek olduğuna karar verdiklerini kaydetti. Ermenistan Başbakanı erken seçimler için 20 Haziran tarihini belirlediklerini belirtti. Ermenistan'da siyasi gerilim Şubat sonunda ordunun kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından Paşinyan'ın da ordunun başındaki Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasıyla üst seviyelere çıktı. Ülkede yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben Paşinyan'ın Karabağ'da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı olma niteliğini taşıyor.
Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikan Başkanı Biden'in dün kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Biden'e sağlık dileyen Putin, bu dileğinde ciddi olduğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım hakkındaki bir toplantıda kendisinin sorulması üstüne Amerikan meslektaşının Joe Biden açıklamalarına gelince söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim, sağlığınız yerinde olsun derdim, ona iyi bir sağlık dilerdim dedi. Rusya lideri ironi ya da şaka yapmıyorum diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca herkesin bir başkasını değerlendirirken onun kendinde olan özelliklere yüklediğini söyledi. Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde hatta başka ülkelere veyahut halkları değerlendirdiğimizde de aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz. Her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa esasında olduğumuz şeyi yükleriz. Putin'in bu açıklamaları aslında Biden'in ABC televizyonuna verdiği bir röportajın yayınlanmasını izledi. Söz konusu röportajda Rusya Devlet Başkanı'nın bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusu karşısında Biden, "Evet, düşünüyorum," cevabını vermişti. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında katil ifadesini kullanmasıyla ilgili değerlendirmesinde bulunan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, böylesi bir durumun ikili ilişkilerin tarihinde görülmediğini, konuyla ilgili açık bir tepki gösterileceğini kaydetti. Kremlin'den yapılan açıklamada Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve tahammüllerden yoksundur. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor. Moskova bunu hesaba katacaktır. Amerika ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte de analiz edeceğiz denildi. Biden'in ABC televizyonuna verdiği röportaj sırasında Putin için kullandığı ifadeleri çok kötü olarak nitelendirildi. Biden'in sözlerinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık Peskov, nasıl olacağı kesinlikle açık ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Biden'ın Putin'e hakareti ve iki ülke arasında ender gerginlik başlığı altında. Amerika ve Rusya ilişkileri Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından beri düşüş seyri izliyor ve Washington, Moskova karşıtı tutum ve girişimlerini daha da artırmış bulunuyor. Şimdi en son gelişmede iki ülke arasındaki söz düellosu liderler düzeyine yükselmiştir. Amerikan Başkanı Joe Biden bir röportajda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i katil olarak adlandırması ardından Rusya, Washington'daki büyükelçisini Washington ile ilişkilerinin geleceği amacı ile geri çağırdı. Salı günü ABC News'a verdiği mülakatta Rusya Cumhurbaşkanı suçlayarak Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesinin sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, Putin'i kastederek bunun bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz yanıtını verdi. Biden, gazetecinin Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz şeklindeki sorusuna ise evet düşünüyorum yanıtını verdi. Amerikan Başkanı'nın bu tutumu aslında Washington'un Moskova'ya karşı duyduğu husumeti, aynı zamanda Amerikan liderlerinin Rus liderlerine karşı görüşünü yansıtıyor. Putin'in Rusya halkı nezdindeki konumu nedeniyle Biden'ın bu hakareti dünyanın iki büyük nükleer gücü ilişkilerinde önemli yankıları olabilir. Biden, demokrat bir başkan olarak Rusya ile iyi ilişkileri yoktur. Demokratlara göre Moskova 2016 ve 2020 başkanlık seçimlerine Trump'ın lehine müdahalede bulunmuştur. Özellikle de Amerika İstihbarat Toplumu'nun son raporunda Rusya'nın Amerika başkanlık seçimlerinde Biden'a karşı çalıştığı açıkça belirtiliyor. Demokratlar Putin'in bizzat direktifiyle Amerika seçimlerine müdahale edildiğini savunuyorlar.
Siyasi meseleler uzmanı Dmitri Trenin'e göre son 4 yılda Rusya, Amerika'nın iç siyaset hedefi haline gelmiştir. Bu yüzden de Biden döneminde de bu karşılaşma sürecek ve hatta daha da derinleşecektir. Diğer yandan Biden hükümeti ulusal güvenlik belgesi maddelerinde Rusya'ya karşı ulusal güvenlik stratejisi geçici kılavuzu başlığındaki maddeler Amerika yeni hükümetinin Rusya'ya karşı bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor. Söz konusu güvenlik belgesinde Rusya'ya karşı her zamanki suçlamalar tekrarlanırken Rusya küresel gücünü de kuvvetlendirmekte de kararlıdır ve dünya çapında da yıkıcı rolü oynuyor denildi. Böylece Biden hükümeti açısından Moskova aktif bir şekilde Washington'un dünyadaki güç ve nüfuzunu tahrip etmekle de meşgul, bu yüzden de Amerika Rusya'ya karşı önlem almalıdır. Bu bağlamda Rusya'ya karşı çeşitli bahanelerle farklı yaptırım kararları Biden'in gündemindedir. Bu bağlamda en son girişimde Amerika Ticaret Bakanlığı çarşamba günü Rusya'yı 2018 yılına Salisbury kentinde Britanya-Rusya çifte casusu Sergei Skripal'ı zehirlemede kimyasal silah kullanmakla suçlayarak Rusya'ya ihracat kısıtlamalarını da daha da genişlettirdi. Tüm bunlara ilaveten Biden'in Putin'e eşine rastlanmayan hakarette bulunarak ona katil demesi aslında Rusya Cumhurbaşkanı'ndan dünyada acımasız bir çehre çizmek amacıyla Putin'e karşı psikolojik savaş açmak anlamındadır. Biden, Putin'in ruhsuz olduğunu da iddia etti. Biden burada Rusya'da muhalefet lideri Sergei Navalny gibi hükümet karşıtlarının fiziki bakımdan ortadan kaldırılmasına bağlı Batı'nın suçlamalarına işaret ediyor. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise Biden'in Putin karşıtı sözlerine de onun çaresizlik ve acziyetinden kaynaklandığını belirterek Putin'e saldırının Rusya'ya saldırı anlamında olduğunu ifade etti. Şimdi aslında Amerika sadece siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda Rusya'ya meydan okumakla kalmıyor, siyasi örfe ve adabına tamamen karşı olarak bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çehresine de ona hakaret ve suçlamalarda bulunmakla da tahrip etmeye çalışıyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Lula'da kabinenin kurulmasındaki zorlu süreç başlığı altında. Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakan Saad Hariri'nin kabinesinin kurulmamasına karşı tepkileri, ülkede kabinenin kurulma gelişmelerinin zorlaşarak karmaşık hal aldığını gösteriyor. Ekim 2020'den itibaren Saad Hariri kabineyi kurmakla görevlendirildi fakat 5 ayın geçmesine rağmen kabine kurulmaksızın, üstelik bu bağlamda da ufukta herhangi bir Işık da görünmüyor. En son gelişmede ise Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri'yi davet ederek kabineyi kuramıyorsa görevden çekilmesini istedi. Buna karşılık Saad Hariri de çarşamba gece Aoun'un bildirisinden bir saat aradan yayınladığı bildiriyle Aoun'u hükümetin kurulma sürecini geciktirmekle suçlamakla kalmadı. Üstelik Michel Aoun'dan erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yapmasını istedi. Bu tepkiler Lübnan'da kabine kurma sürecinin çıkmaza girdiğini gösteriyor. İlk bakışta kabinenin kurulmamasına Aoun ve Hariri'nin siyasi davranışlarının sebebiyet verdiği düşünülebilir. Hariri geçen gün resmen parti dışı uzmanlardan hükümet kurma konusuna da vurgu yaptı. Ayrıca son 5 ayda 16 kez Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile kabinenin kurulması konusunda istişarede bulunduğunu belirtti. Buna karşılık Aoun da Saad Hariri'yi güçlü olmamakla suçladı.
Öte yandan Saad Hariri, Lübnanlı gruplar ve partilerin kotalarının dikkate alınmayacağı bir kabinenin kurulmasında ısrar ediyor. Tabii ki bu tutum Lübnan'da siyasi örf ve yasalarıyla uyuşmuyor. Zira bir yandan Saad Hariri mecliste en büyük fraksiyonun temsilcisi değil, diğer yandan da Lübnan'da güç paylaşımı her zaman mezhep ağırlıklarına göre ehli sünnet, Şiiler ve Hristiyanlar arasında belirli kapasiteyle paylaşılmıştır. Bu yüzden Michel Aoun, Saad Hariri'nin parti dışı bir hükümet kurma amacına muhalefet ediyor. Her ne kadar Aoun ve Saad Hariri arasında kabine kurma konusunda içinden çıkılmaz hale geldiyse de bu çıkmazın temelini Lübnan'ın dışında aramak gerekiyor. Lübnan'da benzer şartların yaşanmasındaki başlıca sebep direniş ekseni konusunda bölgesel ve bölge dışı güçlerin çatışmalarına dayanıyor. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim, İsrail özellikle son 10 yılda bölgede başta Lübnan Hizbullah'ı olmak üzere direniş eksenini yok etmek veya en azından zayıflatmak için çok çalıştılar. Bu çalışmalar hem siyasi hem askeri alanda gerçekleşti. Fakat istenilen sonuca ulaşmazken üstelik direnişi daha güçlü ve düzenli hale getirdi. Bu yüzden Saad Hariri söz konusu dörtlü baskısı altında onların Lübnan'daki dayatılan reçetelerini uygulamaya çalışıyor. Amerikalılar Saad Hariri'nin kabine kurma görevinin başından itibaren Hizbullah'ın katılımı veya nüfuzu ile kabine kurması halinde önce Washington'un Lübnan'a mali desteklerinin tümünü, özellikle de sağlık alanındaki yardımları keseceklerini, daha sonra da Amerika Hazine Bakanlığı tarafından hiçbir sebep olmazken yaptırma tabii tutulan Lübnan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cebran Basil kaderini paylaşacağı tehdidinde bulundular. Buna göre Saad Hariri önceki dönemde olduğu gibi istenilen eksende, yani Hizbullah'ın yer almayacağı bir hükümet kurma bağlamında çalıştı ve siyasi partilerin yer almadığı teknokrat bir hükümet kurma meselesi de bu doğrultuda gündeme alındı. Mevcut şartlar ve dün akşam Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakan Saad Hariri'nin karşılıklı olarak birbirlerinin aleyhine yayınladıkları bildiriler ardından görünüşe göre Lübnan'da kabinenin kurulma çıkmazı olduğu gibi devam edecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına kutluyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam 12 İmamlar silsilesinin 4.'südür sevgili dinleyiciler. Meşhur kavle göre Hicri 38. yılın Şaban ayının 5. günü Medine şehrinde doğmuştur o hazret. Şimdi İmam Zeynul Abidin'in hayatı ve bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili biz bir bağlantı kurduk. Uzman konuğumuzla röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil bizim telefon attığımızda. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Hüseyin Hocam. Şimdi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü idrak ediyoruz ve o hazretin tabii ki Kerbela olaydan sonra, yani ne kadar etkin bir rol ifa ettiğini ve bu olayı anlatmada nasıl Hazreti Hüseyin'in şehadeti hakkında Müslümanları aydınlatma konusunda ne kadar çabaladığını herkes biliyor. Şimdi konudan yola çıkarak siz nasıl değerlendirirsiniz bu yüce zatın doğum günü yıl dönümünde ne söyleyeceksiniz bize?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ven naru lil mulhidin el munafikin el kafirin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu ala a'daihim ecmein. Allah katından diliyorum. bu mübarek doğumu zaten kutlu bir doğumdur. Mübarek bir doğumdur. İnsanlar için huzur ve mutluluk getirecek bir doğumdur. Zira Allah-u Zülcelal ve İkram Kur'an-ı Kerim'de zaten bu olayı kısa bir cümleyle özetlemiş. Hazreti Peygamber'e hitaben وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Ve Peygamberimiz Hazretleri de Ehl-i Beytini kendisinden saymış, kendi nefsinden saymış. Özellikle bir tarihi geçmişi vardır o olayın, kendisinden sayma olayının, mübahele olayında. Necran Hristiyanlarıyla tabir yerindeyse sözlü bir kapışmaya, sözlü bir tartışmaya girdiklerinde Peygamberimiz, siz de evlatlarınızı, kadınlarınızı, çocuklarınızı alın gelin, ben de geleyim, biz de gelelim. Allah-u Teala'dan yalancılara lanet dileyelim dediğinde yanında Ehl-i Beyti vardı yalnız. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Buradan anlıyoruz ki Ehl-i Beyt'in içinde olan fertler peygamberin kendisinden birisidir. Yani bu ve ma erselnaka illa rahmeten lil alemin, seni alemlere rahmet olarak gönderdik sözünün içerisinde Ehl-i Beyt de vardır. Yani bu doğum zaten başlı başına kutlu, mübarek, mükemmel bir doğum. Dünyaya ışık verecek, dünyayı aydınlatacak, insanları doğruluğa çekecek, götürecek bir şahsiyetin dünyaya gelişidir. İnsanoğlu, hasreten Müslüman alemi o yüce şahsiyeti tanıyamadı, anlayamadı. Ve anlayamadığı için de İslam aleminin bugünkü manzarası gözümüzün önünde. Onun için Allah-u Teala'dan sözüme başlarken arz ettiğim gibi en büyük, en kapsamlı dileğim budur ki ya Rabbim, İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın hürmetine, İslam alemine birliği, beraberliği, kardeşliği anlamayı nasip et, özümsemeyi nasip et. Çünkü bu doğum mübarek bir doğumdur, kutlu bir doğumdur. O dünyaya gelen rahmet meşalesinin sayesinde Allah-u Zülcelal ve İkram onun hatırına inşallah İslam alemine bir huzur, bir mutluluk, bir öze dönüş nasip eder. Kendisine dönüş nasip eder. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyullah'ı tam iyi kavrayabilmeyi nasip eder. Biz onu diliyoruz. Zaten İmam Zeynep, ben bütün konuşmalarımda arz etmişim. Bütün konuşmalarımda bu olaya özellikle vurgu yapmışım. 12 imamı birbirinden tefrik etmek, ayırmaya çalışmak, birini başka bir şekilde göstermeye çalışmak en büyük ihanettir. Onlar birbirlerinden kopamazlar, ayrılamazlar, ayrılmazlar. Fikirleri, düşünceleri, görüşleri, mantık ve hareketleri aynıdır. Ama belki hareketin şeklinde, biçiminde değişiklik olabilir. Bu da koşulların, şartların getirdiği olaylara bağlıdır. Nitekim Hazreti babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da şehit olurken İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şehadetten sonra artık hiçbir işe karışmaz oldu. Amcası İmam Hasan aleyhisselam Muaviye'nin o entrikalarıyla, baskılarıyla barış yaparken babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da yakınlarıyla, çocuklarıyla birlikte şehadete koştu ve feci şekilde şehit edildi. Hazreti İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam Kerbela olayında ağır hasta olmasına rağmen yine babasına yardım etmek için uğraştı, fakat Allah-u Teala'nın özel takdiri, Allah-u Teala kendisini temsil eden Kur'an-ı Kerim'i anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak, öğretecek ve kendisi adına insanlarla ilişki ve münasebet kuracak bir yüce şahsiyetin, bir hüccetin varlığını hep sağlamıştır. Bunun sebebi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anlatır, der ki o cehenneme gönderilecekler, yargılanacaklar, azaba düçar edilecek olanlar bize hiç kimse gelip duyuruda bulunmadı, bizi hiç kimse uyarmadı, bize hiç kimse bir şey anlatmadı demesinler diye biz peygamberleri gönderdik, kitapları gönderdik, dinleri gönderdik ki yarın hiçbir bahaneleri olmasın. Onun için Allah-u Teala o kargaşanın, o savaşın içerisinde İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın yaşamasını istedi. Ve İmam Aleyhisselam yaşadı. İmam Aleyhisselam babasından sonra babasının ne yapmak istediğini anlattı, ne yaptığını anlattı, niye yaptığını anlattı ve kendisi de bir köşeye artık çekilerek o baskıların, zulümlerin karşısında bir köşeye çekilerek Rabbi ile artık raz ve niyaz etmeye, yani Rabbi ile konuşmaya başladı. Çok özel dostlarıyla sırlarını paylaştı. Hep Kerbela'da olanlar için ağladı, Kerbela'da olanlar için üzüldü. Kerbela'da olanlara sessiz kalan, seyirci kalan, kulak tıkayan, görmezlikten gelen, duymazlıktan gelenlere de ders vermeye çalıştı ki bak bugüne kadar böyle yaptıysanız da bundan sonra uyanın. Nitekim babası Kerbela'da şehadete koşarken en son neferini de, yani kucağında 6 aylık bebeğini de kurban verdikten sonra bile oradaki olan insanlara evrensel bir çağrıda bulunarak ey insanlar dedi, dininiz, inancınız da olmasa özgür yaşamayı seçin hayatınızda. Kendiniz gibi insan olan, kendiniz gibi yiyip içen, zevke sefaya düşkün olan insanlara kul olmayın. Onun için İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam da artık köşede oturup sessiz kalmayı seçti. Zira İslam'ın o boyutunu çok iyi anlamamız lazım. İslam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın hitapları müminlere yönelik çağrıları hep şöyle olmuştur. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar. Yani bunun içerisinde toplumun liderleri yoktur. Bunun içerisinde din adamları yoktur. Bunun içerisinde zenginler yoktur. Bunun içerisinde okuyanlar yoktur. Bütün inananlar bu olayda ben de varım diyenler sorumludur. Onun için İmam-ı Zeynul Abidin Aleyhisselam öğretmek, eğitmek yolunu ve yöntemini seçti. Oturdu, ailesini eğitti, çok yakın dostlarını eğitti, öğretti, İslam'ı öğretti, ilgilenenleri. Zira biz bu hareketlerden, başta İmam-ı Ali Aleyhisselam'ın peygamberden hemen sonra vefatında gelişen olaylar karşısında yaptıklarını göz önüne aldığımızda İmam-ı Hasan'ın, İmam-ı Hüseyin'in, efendim, İmam Zeynul Abidin'in bütün bu hareketlerini göz önüne aldığımızda görüyoruz ki her Müslüman İslam'ın gerçeklerine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Hakkı anlamak mecburiyetindedir.
Doğrudur. Değerli Hüseyin Hocam efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Allah muvaffak etsin, başarı versin.
Sağ olun.
Sağlık, sıhhat diliyorum.
Teşekkür ederim.
Ve bu doğum münasebetiyle herkesi selamlıyorum. İnşallah. İmam Aleyhisselam hürmetine Allah-u Teala, onun hürmetine, onun o mazlumiyeti, haksızlığa uğraması hürmetine inşallah bizlere de teveccüh eder.
Amin. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümü münasebeti etrafında dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Korsan İsrail ordusu İç Cephe Komutanı General Uri Gordon, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin yıkıcı füze gücünü itiraf etmesi, İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Macid Tahterevançi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta İran'ın Aynul Esed üssüne son roketli saldırıda ele bulunduğu iddialarını reddetmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revanche'nin Suriye'deki çatışmanın tek çözüm yolunun barışçı yollar olduğunu belirterek Suriye'nin bir bölümünü işgal eden Amerika güçlerinin Suriye'yi terk etmeleri gerektiğini söylemesine dair açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Tahta Ravanchi, Suriye krizinin o ülkenin tam egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü garantilemeden çözülemeyeceğini ifade ederek, ne Suriye halkı kendi topraklarını işgalini ve egemenliklerini çiğnenmesini kabul etmiyor, ne de uluslararası camia bunu kabul etmemeli, zira bu uluslararası hukuklar çelişmektedir, dedi. Suriye hükümetinin izni olmadan o ülkede bulunan tüm güçlerin o ülkeyi terk etmelerini isteyen Tahta Ravanchi, bu gibi yasa dışı olayların bölgenin gergin durumunu daha da kötü hale getirdiğini söyledi. İsrail'in Suriye'ye yasa dışı saldırılarını kınayan Tahta Ravanchi, o ülke krizinin siyasi çözüm yolu olmadığını ve çözümünün sadece barışçıl yolla mümkün olacağını söyledi. Tahta Ravanchi, Suriye halkının geçen 10 yılda çok acılar çektiğini belirterek, bu ülkedeki krizin tüm bölgenin barış, güvenlik ve istikrarını etkileyeceğini söyledi.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran'a göre tüm nükleer silahlar ve kitle imha silahlarının yok edilmesi gerektiğini söylemesi, 2. Tahran Diyalog Forumunda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran'ın tüm komşu ülkelerle diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde İran'da Fahra adlı COVID-19 aşısının İlk insanlı denemesi yapıldığını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği Fahra adlı yerli aşı bugün Savunma ve Sağlık Bakanlarının katılımıyla Savunma Bakanlığı'nın Sepan kompleksinde tanıtıldı. İran'ın yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği Fahra adlı yerli aşı, Savunma ve Sağlık Bakanlığı'nın katılımıyla Savunma Bakanlığı'nın Sepand kompleksinde tanıtıldı. Klinik deneme aşamasında olan aşı, İlk defa insan üzerinde test edildi. İlk aşı 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Absert bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin oğluna yapıldı. İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kianush Cihanpur bu aşının klinik denemesinin 3 aşamasının tamamlanmasından ve sonuçların doğrulanmasından sonra yazın sonuna kadar kapsamlı olarak üretilip dağıtılacağını söyledi.
Hemşeri gazetesinde Bloomberg dergisinin son haftalarda İran petrolünün Çin'e doğru akmaya başlamasını, İran petrolünün rakiplerine geride bırakma şeklinde yorumlaması gibi bir habere yer verilirken, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin bu kuvvetin en gelişmiş elektronik savaş cihazları ile donatıldığını açıklamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun yeni füze kentinin açıklandığı törenin kulisinde konuşan Amiral Tengsiri, bu füzeler bu yıl İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetlerine teslim edilen 5. parti füze ve diğer askeri teçhizat olduğunu belirtti. Amiral Tengsiri,
askeri, İslam ordusu, muhafızlar ordusu, deniz kuvvetleri en ileri teknoloji, elektronik, iletişim cihazları ile donatıldığını, öyle ki artık düşmanın kapalı cihazlarının sinyallerini ve kendi aralarındaki irtibatı da rasat edebildiklerini kaydetti. Tenksiri, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin tedbirleri doğrultusunda gücüne güç katmaya devam ettiğini, düşmanın en ufak saldırısında onlara en ölümcül darbeleri indireceklerini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlanan cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'yı kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'a Gezelim, Görelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini, ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz.
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri İran'ın bir başka güzel eyaleti olan İlam eyaletine götürmek istiyoruz. İlam, tarihi ve eski mazisinden başka el değmemiş doğası ve harikulade doğal güzellikleriyle bilinen bir eyalettir.
İlam eyaleti yaklaşık 19 bin kilometre karelik alanı ile dağlık bir bölgedir ve İran'ın batısından güneybatısına kadar uzanan Zagros Sıra Dağları'ndan Kebir Kuh adı ile anılan dağların arasında yer alıyor. İlam eyaleti kuzeyden Kermanşah eyaleti, güneyden Huzistan eyaleti ve Irak, doğudan Dorestan eyaleti ve batıdan da Irak'ta komşudur. İlam dağları Zagros Sıra Dağları'nın bir parçasıdır ve bu sıra dağların batısında kuzeybatıdan güneydoğuya doğru paralel sıra dağlar şeklinde uzanmıştır. İyaretin kuzeyi ve kuzeydoğusunda da önemli dağlar ve zirveler yer alıyor. Ancak iyaretin batısı ve güneybatısı daha alçak, rakımlı ve tepelerle kaplıdır.
İlam eyaleti iklim bakımından İran'ın sıcak yörelerinden biridir. Ancak yörenin dağlık olması yüzünden kuzey ile güneyi ve batısı arasında sıcaklık ve yağış bakımından ciddi farklılık söz konusudur. Öyle ki iklim bakımından eyaleti soğuk, sıcak ve ılıman olmak üzere üçe ayırmak mümkün. Bir yandan yıllık bol yağış, öbür yandan eyaletin Zagros Sıra Dağları'na yağan yağış sayesinde oluşan çok sayıda ırmak sayesinde eyalet genelinde çok sayıda baraj ve kanal inşa edilmiştir. İlam eyaletinin merkezi aynı adı taşıyan İlam kentidir. Bu kent doğal güzellikleri yüzünden Zagros gelini olarak ün yapmıştır.
İlam eyaleti sıra dağları ve geniş ovalları ile çeşitli bitkilerin ve hayvanların barındığı ve bölgede güzel manzaraları olan bir eyalettir. Dağlarının eteklerinde yemyeşil, kestane ormanlarına ev sahipliği yapan bu bölgede çok sayıda ırmak ve şelale vardır ki her biri ayrı bir güzellik ve cazibeyi sergiliyor. İlam yöresi İran topraklarının en doğa yörelerinden biridir ve bu bakımdan doğa turizmi bakımından seçkin ve değerli özelliklere sahiptir.
Öte yandan İlam'ın tarihi ve eski mazisi de bu bölgeyi ayrı bir değer kazandırıyor ve adı eski İran'ın mitolojik kahramanları ve efsaneleriyle birlikte anılıyor. İlam eyaletinin sosyal ve kültürel cazibeleri de yörenin turistik cazibelerine katkı sağlayan diğer güzel boyutlarıdır. Yörede ilkbahar mevsimi yaban çiçeklerinin açtığı mevsim, yine yaz ayları da kükreyen ırmakları ve gürleyen güzel şelaleleriyle İlam eyaletine seyahat etmenin en uygun zamanlarıdır.
İlam eyaleti tarihi birçok bölgeye göre eski İlam devletinin bir parçasıydı ve milattan yaklaşık 3000 yıl önce Asurilerin de güçlü kralı Aşurbanipal tarafından yok edildi. Babil kitabelerinden İlam'dan Alameto veya Alam şeklinde söz edilmiştir. Bu adlar dağ veya güneşin doğduğu ülke anlamına geldiği belirtiliyor. İlam devleti çöktükten bir süre sonra hüküm sürdükleri alan Persler ve Madlar arasında paylaşıldı.
Bu bölge Hahameneşi İmparatorluğu döneminde de bu imparatorluğun bir parçasıydı. İran, Müslüman Araplarca fethedildikten sonra bu bölge muhtemelen Kufi eyaletinin bir parçası oldu. Kameri 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar Kürt Hasanuye Hanedanı Loristan ve İlam eyaletlerinde hüküm sürdü. Kameri 570 ila 1006 yılları arasında Lor Atebekan Hanedanı Loristan ve Poştkuh bölgelerine hakimdi. Daha sonra Atibekan Hanedanı'nın son hükümdarı Şahverdi Han, Safevi 1. Abbas tarafından öldürülünce Kral Abbas bu bölgeye Poştkuh yöresinden Valiyan Hanedanı'nın Hüseyin Han'ı bu bölgeye vali olarak adadı. Valiyan Hanedanı'nın İlam ve Poştkuh bölgesinde özel hükümeti 3 asır boyunca devam etti.
Valiyan Hanedanı bölgenin sosyal yaşam tarzı yüzünden bölgede sabit bir merkezi yoktu. Zira yörenin aşiretleri kış aylarını Irak'ta ve yaz aylarını bu bölgede yani İlam'da geçiriyordu. Bu hanedanın son valisi 1307 yılında azledildi ve şimdiki İlam yaklaşık 91 yıl önce Hüseyinabad adında bir bölgede yeniden inşa edildi. Hicri Şemsi 1314 yılında ise bakanlar kurulu kararı gereği ve eski İlam medeniyetinin azametini ve ihtişamını anmak üzere Hüseyinabad köyünün adı İlam olarak değiştirildi ve bu köy bir kent olarak İlam eyaletinin merkezi oldu.
İlam eyaletinin merkezi olan İlam kenti, dağlar ve ormanlık alanlarla çevrili ve ılıman dağ ikliminden yararlanan bir kenttir. İlam eski çağlarda Aryucan adıyla ün yapmıştı. Ancak şimdi bu kent İlam eyaletinin merkezi olarak İran'ın batısında gelişmiş kentlerden ve ormanlık alanları ve tarihi eserleriyle birlikte eyaletin güzel kentlerinden biridir. İlam'ın en önemli tarihi eserleri, çok sayıda kaleleri, eski değirmenleri, köprüleri, taş kitabeleri ve türbelerinden ibarettir. Eyalette ayrıca çok sayıda şelale, mağara, gölet, kanat, çeşme ve gür ormanlar eyaletin güzelliğine güzellik katıyor.
İlam ekonomisi birçok dağlık bölgelerde olduğu gibi tarım ve besiciliğe dayalıdır. İyarette tarım geleneksel şekli de ekinden hasada kadar ilkel yöntemlerle yapılıyor. İyaretin en önemli tarım ürünü ise buğdaydır. İlam iyaretinde besicilik ve hayvancılık bakımından büyük potansiyel söz konusudur. Nitekim hali hazırda yöre halkının gelirinin önemli bir bölümü besicilik ve tarımdan elde ediliyor. Öte yandan değişik iklime, dağlara, ormanlara, merallara ve ilkbahar ve yaz aylarında açan çiçeklere İlam eyaletinde bal arılarının yetiştirilmesine de uygun ortam oluşturuyor.
İlam eyaletinde sanayi sektörü, tarım ve besicilik sektörlerine kıyasla yöre halkının iş alanı bakımından katkısı pek azdır. Bu eyalette sanayi faaliyetleri daha çok evleri ve küçük atölyelerle sınırlıdır. Eskiden eyaletin madenleri sadece çökelti kaynakları ile sınırlıydı. Ancak günümüzde bölgede petrol ve doğalgaz kaynakları da bulunduğu anlaşılıyor. İlam eyaleti aşiretlerin yoğunlukta yaşadığı bir bölgedir. Bu yüzden de el sanatları oldukça yaygındır. Yörenin el sanatlarına halı, kilim, keçe ve ahşaptan yapılan ürünleri örnek vermek mümkün.
İlam eyaletinde Kürt, Fars, Arap ve Lek kavimleri bir arada yaşıyor. İyalette yaşayan insanların %70 kadarının konuştuğu dil Kürtçedir. Ve eyalet genelinde çeşitli ilçelerde az çok şive farkı ile konuşuluyor. İlam yöresinin Kürtçe şivesi, Kürtçenin şivelerinden biridir ve İran'da fili şivesi olarak da anılıyor. Bu şiveyi konuşanları İlam eyaletinin yanı sıra Irak'ın güneydoğusunda da yaşıyor.
İlam eyaletinde ikinci yaygın şive Lek şivesidir. Lek kavmi de Kürt kavimlerinden biridir ve eyalet genellikle dağınık şekilde yaşamaktadır. Lor halkı da eyaletin çeşitli bölgelerinde yaşayan bir başka kavimdir. Araplar da çok eyaletin güneyinde, Huzistan sınırına yakın bölgelerde yaşayan eyaletin bir başka etnik grubu sayılır.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 22. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Rezevi Horasan'ın merkezi Meşret'te bulunan Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi ile tanışacağız.
Meşhed kenti Rezevi Horasan eyaletinin merkezi ve İran'ın başkenti Tahran'ın ardından ülkenin en yoğun nüfuslu ve en büyük ikinci kenttir. Bu şehir ülkenin kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu kentin büyük bir şehre dönüşmesinin asıl nedeni İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin bu bölgede bulunmasıdır. Ali bin Musa el-Rıza Ehlibeyt imamlarının 8. olup 818 yılında bu bölgede şehit düşen imamlardan biridir. Kutsal vücudu ise Meşhed kentinde toprağa verilmiştir.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi zaman içerisinde büyümüş ve bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Bu alan mevcutta birçok revak ve avludan oluşmakta ve dünyanın en büyük dini mekanı olarak tanınmaktadır. Sohbetimizin devamında bu türbeye bağlı olarak çalışan Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi'ni tanıtacağız.
Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi değerli bir hazine olarak içinde dini ve tarihi eserleri barındırıyor. Bu müze hali hazırda birçok müzenin birleşmesiyle ortaya çıksa da geçmişte sadece tek bir müzeden oluşuyordu. Müzenin ilk binası 1945 yılında 1034 metrekarelik alanda André Godard tarafından yapıldı. Ancak sonraki yıllarda Kutsal Rezevi Türbe Müzesi iyice gelişti. Öyle ki halihazırda Kutsal Rezevi Türbe Müzesi 17 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır ve Kur'an ve Nefis Eserler Merkezi Müze, Hali Müzesi ve Antropoloji Müzesi'nden oluşuyor. Bu değerli müzeler 8 bin kadar eseri barındırıyor. Bu eserler arasında tarihi büyük su kapları, ahşap kaplar, altın ve gümüş eserler, altın işlemeli mihraplar, halı ve kumaşlar, demir paralar, pullar ve benzeri eserlere değinmek mümkündür.
İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nin Kevser Avlusu'nda bulunan Kutsal Rezevi Türbe Müzesi, ülkenin en büyük tarihi hazinelerinden ve komplekslerinden biridir. Kutsal Rezevi Türbesi müzesini eşsiz kılan husus, ortamın maneviyat ve aşkı ile dolu olmasıdır. Çünkü bu müzeye bağışlayan eserlerin hepsi gönüllerden kaynaklanan inanç sonucu İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi Müzesi'ne sunulmuştur. Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi'ni ziyaret etmek için saatlerce zamana ihtiyacınız vardır. Sohbetimizin devamında bu müzenin farklı bölümlerine uğrayacağız. İlk olarak merkezi müzeden başlamak istiyoruz.
Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi'nin merkezi bölümü 4 katlıdır ve 11 özel hazine bölümüne sahiptir. Çömlek eşyalardan demir eserler ve pullar kadar farklı hazine bölümleri bulunuyor. Taş ve çömlek eşya hazinesi müzenin en güzel bölümlerinden olup değerli eşyaların tutulduğu bölümdür. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin ilk mezar taşı da burada bulunmaktadır. Tam bir titizlik ve ustalıkla hazırlanan bu mezar taşı, sabun taşından olup ortasında ve etrafında da kufi yazılı metinlere sahiptir. Mihrap şeklinde olan bölümünde Bu türbenin yapımcısı Ahmet bin Ali bin Ahmet Alevi Hüseyin'i ve mezar taşının yapımcısı Abdullah bin Ahmet Kara ismi yazılıdır.
Bu bölüm müzenin en rengarenk bölümlerinden biri olarak her ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. Bu hazinede 20 kadar İranlı ve yabancı sanatçının resmi de bulunuyor. Bu resimler naturalizm, minyatürcülük, soyut sanat dallarına aittir. Bu bölümdeki resimler arasında Kacarlar döneminin ünlü ressamı Kemalül Mülk'ün eserleri, William James ve B.W. Leader gibi sanatkarların eserlerine değinmek mümkün.
Pul ve banknot hazinesi de Merkez Müze'nin en önemli hazinelerinden biri sayılır. Bu hazine bölümünde 422 bin aşkın türlü pullar ve diğer posta eşyaları, 14 bin kağıt para, 27 bin demir para bulunuyor. Bunların sadece bir kısmı kamunun ziyareti için sergilenmiş ve gerisi de hazinenin mahzeninde tutulmaktadır. Bu bölümdeki işsiz eserlerden biri İmam Rıza Aleyhisselam velayeti dönemine ait olan iki gümüş paradır. Bu sikkeler İmam Rıza Aleyhisselam'ın 817 yılında Mamun'un veliahtlığını kabul etmek zorunda kalmasının ardından İmam tarafından Hicri Kameri 2020 yılında Samarkand'da ve Hicri Kameri 204 yılında İsfahan'da darp ettirilmiştir.
Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi'nin merkezi binasının ziyaretimizin ardından şimdi de Halı Müzesi'ne başvurmak istiyoruz. Dört katlı bu müzenin ilk üç katı sergileme ve tezgahların dizildiği alandır. Son kat ise halı dokuma atölyesi olarak kullanılmaktadır. 6647 metrekare alanda yapılan bu bina dünyanın en büyük halı müzelerinden biridir. Bu müzede 57 adet eşsiz halı bulunmaktadır. Bu halılar İran tarihinin farklı dönemlerine aittir. Safevi döneminden günümüze kadar nefis eserler ve sanat şaheserleri burada tutulmaktadır. Bu hazinenin sergilenmesinden güdülen amaç, farklı halk kesimlerinin asil halı dokuma ve el dokuma sanatlarıyla tanışmalarını sağlamaktır. Bu hazinenin nefis eserlerinden biri 500 yıllık geçmişe sahip Safevi dönemine ait Aşkın Yedi Şehri halısıdır.
Kutsal Rezevi Türbesi Müze Kompleksinin diğer bölümleri arasında Kur'an ve Nefis Eserler Müzesi yer alıyor. Ayrı bir binaya sahip olan müze 1985 yılında 1000 metrekarelik bir alanda Kur'an ve Nefis Eserler Müzesi olarak inşa edilmiştir. Bu hazinede İmam Ali Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam ve İmam Rıza Aleyhisselam el yazılı Kur'an-ı Kerim yaprakları bulunmaktadır.
Ayrıca bu müzenin bazı bölümlerinde İranlı büyük şahsiyetlerin eserleri de sergilenmektedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye sunulan hediyeler de bu müzeye adanmıştır. Ayrıca İran'ın çağdaş büyük sanatçısı Üstad Mahmud Farşçıyan'ın 15 tablosu da bu hazineye sunulmuş ve kamu ziyaretine adanmıştır.
Tahran Radyosu.
Kutsal Rezevi Türbesi Müzesi'nin diğer bölümleri arasında Antropoloji Müzesi'ne değinmek mümkün. Bu müze eski Mehdi Kulu Beyk hamamı yerinde Rezevi Türbe'nin batı kısmında yer alıyor. Bu hamam Safevi döneminden 1989'a kadar yani 400 yıl kadar uzun bir süre yıkanmak ve tathir yapmak için ziyaretçiler ve bölgede yaşayanlar tarafından kullanılmıştır. Sonunda bu eserin milli kültürel miras olarak kaydedilmesiyle restore edilmesinin ardından Burası 2006 yılında Antropoloji Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.
Bu müzede farklı etnik gruplara ait giysiler, hamamdaki peştemaller, süs malzemeleri, hamam eşyaları, ışık malzemeleri, metal ürünler ve geleneksel meslekler ile ilgili tablolar ve yağlı boya eserleri sergilenmektedir. Ayrıca bu bölümdeki en güzel eserlerden biri de efsanevi Siyavuş'un ateşe girmesini gösteren tablodur. Bu güzel yağlı boya tablosu Hasan İsmailzade tarafından meydana getirilmiştir.
Sohbetimizin sonunda Kutsal Rezzevi Türbesi Müzesi'ne yıllık olarak 1 milyon ziyaretçiyi kendine çektiğini belirtmemiz lazım. Bu açıdan bu müze son 10 yüzyıla ait tarihi, sanat ve sanat eserleri barındıran İran'ın en önemli komplekslerinden biri olduğu söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 22. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu." Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmlerini de 3 boyutlu olmasıdır. Göz ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor, kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor, aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder." Biraz kendine bak, biraz düşün, küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabiliyor. Kendine biraz dikkat et. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek üç küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın iki deliği düşündün mü? Allah-u Teala bu iki deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, diller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu dört sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik.